Ayrım 4.
Dövülmüş gibi ezik, yorgun duyumsuyordu kendini. Kafası karmakarışıktı. Bir karamsarlık çökmüştü içine. Dirseklerini dizlerini dayayıp başını ellerinin arasına aldı. Olacak şey mi bu diye söyleniyordu bir yandan da. Tanrım, yapabilir miyim ben böyle bir şeyi? Baltayla kadının kafasını parçalamak, ılık yapışkan kanlar içinde yüzerek kilitler kırmak, hırsızlık etmek, tir tir titremek, elimde balta, kanlara bulanmış olarak gizlenmek. Tanrım, yapabilir miyim hiç ben böyle bir şeyi? Bunları söylerken tir tir titriyordu. Sonra doğruldu, şaşkınlık içindeydi. Neler söylüyorum ben? Bütün bunlara katlanamayacağımı zaten bilmiyor muydum? Ne diye üzüp duruyorum böyle kendimi? Daha dün deneme için gittiğimde kesinlikle anlamamış mıydım dayanamayacağımı? Öyleyse şu anda ne oluyor bana? Ne diye kuşkulandım bugüne deyin kendimden? Daha dün merdivenlerden inerken bunun son derece aşağılık, iğrenç, alçakça bir şey olduğunu söylemiyor muydum? Düşüncesi beni tiksindirmiyor muydu? Dehşeti düşürmüyor muydu beni? Hayır, yapamam, dayanamam böyle bir şeye. Şu bir aydır yaptığım bütün hesaplar en küçük ayrıntısına dek doğru olsa bile, hiçbir şey unutmamış bile olsam, hayır, yapamam. Tanrım, yapamam diyorum ama neden hala kararsızım? Yapamam, dayanamam diyorum ama neden hala? Ayağa kalktı, nasıl olup da burada bulunduğuna şaşmış gibi çevresine bakındı ve T köprüsüne doğru yürümeye başladı. Yüzü kireç gibi olmuştu, gözleri yanıyordu, her yere sızlıyordu. Ama yine de daha rahat solumaya başlamıştı. Uzun süredir altında ezildiği korkunç bir yükten kurtulmuş gibiydi. İçinde bir hafiflik, bir rahatlama duydu. Tanrım diye yalvardı, sen bana yolumu göster. Ben o lanet olasıca hayalden vazgeçiyorum. Köprüyü geçerken sessiz, dingin Neva'yı, güneşin kızıl ışıklar içinde batışını seyretti. Bitkindi ama yorgunluk duymuyordu. Yüreği bir aydır içinde ezildiği bir bukağdan kurtulmuştu sanki. Özgürlük, özgürlük. Artık büyülerden, büyücülerden, cinlerden, zebanilerden kurtulmuştu. Sonraları Raskolnikov bugünlerde başına gelenleri dakikası dakikasına, noktası noktasına hatırladığı zaman son derece sıradan bir olayı, neredeyse bir kör inanç şeklinde alın yazısını belirleyen şey olarak telendirmişti. Bu olay şuydu. Böylesine yorgun, bitkin olduğu halde evine en kestirme yoldan değil de saman pazarından dolaşarak gitmişti. Niçin bu yolu seçtiğini de bir türlü hatırlayamıyor, açıklayamıyordu. Gerçi iki yol arasında öyle fazlaca bir fark yoktu ama yine de gerekmediği halde şurada kestirme yol dururken kendisi uzun olan yolu seçmişti. Aslında evine dönerken geçtiği yolları çoğu kez hatırlamazdı. Ama şimdi soruyordu. Geçmesi için hiçbir gerekliliğin, hiçbir zorunluluğun bulunmadığı saman pazarındaki bu tümüyle rastlantısal karşılaşma neden bir başka zaman değil de şimdi yaşamının böyle bir anında alın yazısı üzerinde en güçlü, en belirleyici etkinin böyle oluşabileceği bir ruhsal durumdayken gerçekleşmişti. Sanki bile bileydi her şey. Saman pazarından geçtiğinde saat 9'a geliyordu. Dükkanlardaki, barakalardaki, kayıklardaki satıcılar, ayaküstü tezgah kurmuş olanlar, hepsi tıpkı müşterileri gibi evlerine gitmeye hazırlanıyorlar. Mallarını toparlayıp dükkanlarını kapatıyorlardı. Bodrum katlarındaki aşçı dükkanları çevresinde, saman pazarının o pislik içindeki dayanılmaz kokulu avluları dolaylarında, en çok da meyhanelerin çevresinde her türden esnaf, sanatkar, tüccar, serseri dolaşıyordu. Raskolnikov sokağa çıkıp amaçsız dolaştığı günlerde buralardaki ara sokakları çok severdi. Buralarda hiç kimse onun o dökülen kılığına küçümseyerek bakmazdı. Kimsenin dikkatini çekmeden, kimsenin ayıplamasından korkmadan dilediğin gibi dolaşabilirdin buralarda. Alanı tam K sokağına bağlayan yerde köşede bir karı koca iki ayrı tezgah üzerinde ipli, kurdele, mendil, basma gibi şeyler satarlardı. Onlar da evlerine gitmek üzereydiler ama o sırada yanlarına gelen tanış bir kadınla konuşmaya dalmışlardı. Bu kadın Lizaveta Ivanovna idi. Ya da herkesin kısaca çağırdığı gibi Lizaveta. Raskolnikov'un saatini rehine koymak ve deneme yapmak için dün ziyaretine gittiği çok küçük dereceden bir memurun dul karısı tefeci Alyona Ivanovna'nın kız kardeşi Lizaveta Ivanovna. Raskolnikov ne zamandır Lizaveta hakkında hemen her şeyi biliyordu. Hatta kadın da onu az çok tanırdı. Uzun boylu, hantal, ürkek, uysal, biraz aptal, 35 yaşlarında geçkince bir kızdı. Ablasının kölesi gibiydi. Gece gündüz onun için çalışır, ondan çok korkar, hatta arada bir dayak atmasına bile boyun eğerdi. Elinde bir bohça, karı koca satıcının önünde duruyor ve sessizce onları dinliyordu. Ateşli ateşli bir şeyler anlatıyordu karı koca kendisine. Bu karşılaşmada şaşılacak bir yan olmamasına rağmen Raskolnikov kadını görünce aşırı şaşkınlığa benzer bir duyguya kapıldı. Lizaveta Ivanovna diyordu satıcı adam bağıra bağıra. Kendiniz karar verin bu işe siz. Yarın 7 gibi gelin. Onlar da bize olurlar. Liza kararsız düşünceli, yarın mı dedi uzata uzata. Satıcının karısı yaman bir kadındı, bir çırpıda Alyona Ivanovna da sizi iyi korkutmuş hani dedi. Bakıyorum çocuk gibisiniz, üstelik öz ablanız bile değil kendisi ama sizi dileyince yönetiyor. Bu kez Alyona Ivanovna'ya hiçbir şey söylemeyin diye satıcı kadının kocası söze girdi. Benim size vereceğim öğüt bu, ona haber vermeden, ondan izin istemeden gelin bize. Sizin çıkarınız olacak bu iş, daha sonra ablanız da bunun böyle olduğunu anlayacak. Gelsem mi acaba? Yarın saat 7 gibi onlar da bizde olacaklar. Kendiniz karar verin artık bu işe. Semaveri de yaktık mıydı diye ekledi satıcının karısı. Olur, gelirim dedi Lizaveta. Hala düşünceli, kararsızdı. Sonra yürümeye başladı. Raskolnikov bu sırada yanlarından geçmiş bulunuyordu ve konuşmanın gerisini duyamamıştı. Konuşmalarının bir kelimesini bile kaçırmamaya çaba göstererek belli etmeden ağır ağır geçmişti önlerinden. İlk şaşkınlığı yerini korkuya bırakmıştı. Hiç beklemediği bir anda birdenbire ve tümüyle rastlantısal olarak yarın akşam saat tam 7'de koca karının kız kardeşi, biricik can yoldaşı Lizaveta'nın evde olmayacağını, böylece de koca karının büyük ihtimalle evde tek başına olacağını öğrenmiş oldu. Bulunduğu yerden evine birkaç adımlık bir yol kalmıştı. Ölüme yargı giymiş gibi girdi odasına. Hiçbir şey düşünmüyordu, düşünecek durumda da değildi. Ama artık ne yargılama ne irade özgürlüğüne sahip olduğunu, her şeye bütünüyle karar verilmiş bulunduğunu birdenbire ve bütün varlığıyla duydu. Hiç kuşku yok ki tasarısını uygulamak için yıllarca elverişli bir fırsat kollamış olsaydı bile, aklından geçenleri başarıyla sonuçlandırmak bakımından şu anda birdenbire karşısına çıkandan daha güvenilir bir fırsat çıkması imkansızdı. Öldürülmesi tasarlanan falanca kişinin yarın filan saatte evinde yalnız olacağını, kuşku uyandırabilecek herhangi bir soruşturmayı gerektirmeden büyük bir kesinlikle ve doğru olarak öğrenebilmek doğrusu az şey değildi. Birkaç gün sonra satıcıyla karısının Lizaveta'yı evlerine neden çağırdıklarını da öğrendi. Hiçbir olağanüstü yanı bulunmayan son derece sıradan bir durum vardı ortada. Dışarıdan gelme yoksul düşmüş bir aile bazı kadın eşyaları satıyordu. Pazarda satmak hesaplı olmadığı için bunları satabilecek bir kadın arıyorlardı. Lizaveta da bu işlerle uğraşıyordu. Sattıklarından komisyon alırdı. Oldukça deneyimliydi bu alanda. Çok dürüsttü. Her zaman son fiyatı söyler ve mal onun söylediği fiyattan satılırdı. Demin de dediğimiz gibi az konuşurdu, sessiz ürkek bir kadındı. Ama Raskolnikov son zamanlarda kör inançlı biri olup çıkmıştı. Bunun izleri sonraları da silinmeden öylece kaldı kendisinde. Bütün bu olup bitenlerde hep gizemli bir takım etkiler, şaşırası rastlantılar görmeye eğinik oldu. Daha kışın Pokoryev adında tanıdığı bir öğrenci Harkov'a giderken söz arasında eğer rehine bir şeyler bırakmak isterse Alyano Ivanovna adında bir rehinci koca karı olduğunu söyleyerek adresini vermişti. Raskolnikov derslerinden aldığı parayla iyi kötü idare edip gittiği için uzun süre kadına başvurmak gereğini duymamıştı. 1,5 ay kadar önce Pokoryev'in verdiği adres aklına geldi, rehine bırakabilecek bir iki şey vardı elinde. Bunlar babasından kalma gümüş bir saatle evden ayrılırken kız kardeşinin anı olarak kendisine armağan ettiği üzerinde 3 büyük kırmızı taş bulunan altın bir yüzüktü. Önce yüzüğü götürmeye karar verdi ve verilen adrese gidip koca karıyı buldu. Rehinci kadın üzerine doğru dürüst hiçbir ilgisi olmamasına karşın daha ilk görünüşünde kadına karşı önlenemez bir tiksinti duydu içinde. Yüzüğe karşılık kadından 2 kağıt almış, dönerken berbat bir meyhaneye uğramıştı. Bir çay söyleyip oturmuş ve düşünmeye dalmıştı. Tıpkı bir civcivin yumurtadan baş uzatması gibi onu fazlasıyla meşgul eden bir düşünce belirmeye başlamıştı kafasında. Hemen yanı başındaki bir başka masada hiç tanımadığı, sonradan da hatırlamayacağı bir öğrenciyle genç bir subay oturuyordu. Birlikte bilardo oynamışlar, şimdi de çay içiyorlardı. Raskolnikov birden öğrencinin tefeci Alyona Ivanovna'dan söz ettiğini ve subaya kadının adresini verdiğini duydu. Bu kadarı bile Raskolnikov'a şaşılacak bir şey gibi göründü. Kendisi şu anda oradan geliyordu ve şu işe bakın, burada da tefeci kadından söz ediliyordu. Kuşkusuz bu bir rastlantıydı ama o kendini şu anda son derece olağanüstü bir etkilenim içinde duyarken bir başkası sanki onun üzerine varıyordu. Öğrenci birden bir arkadaşına Alyona Ivanovna üzerine ayrıntılı bilgiler vermeye başlamıştı. İyi kadındır. Kendisinden her zaman para alınabilir. Müthiş zengindir. Bir çırpıda 5.000 ruble verebilir ama 1 rublelik bir rehini de geri çevirmez. Bizim çocuklardan pek çoğu kendisine rehin bırakmışlardır. Yalnız korkunç bir kadındır. Ve öğrenci tefeci kadının nasıl kötü, çekilmez bir kadın olduğunu, borcunu ödemekte azıcık geciksen bile rehine bıraktığın eşyaya nasıl el koyacağını anlatmaya başladı. Rehin karşılığı olarak eşyanın gerçek değerinin 1/4 verir. Buna karşılık ayda %5 hatta %7 faiz alırdı. Öğrencinin çenesi açılmıştı. Koca karının bir de kız kardeşi olduğunu, ancak bücü cadalozun 1.80 boyundaki Lizaveta'yı sürekli dövdüğünü, bir çocuk gibi baskı altında tuttuğunu anlattı. Sonunda doğrusu şaşılacak şey diye bağırdı ve bir kahkaha attı. Lizaveta'dan konuşmaya başladılar. Öğrenci sanki özel bir hoşnutlukla söz ediyordu Lizaveta'dan ve sürekli gülüyordu. Subay ise öğrenciyi büyük bir dikkatle dinliyordu. Sonunda çamaşırlarını yıkaması için kadını kendisine göndermesini rica etti. Raskolnikov konuşmanın bir kelimesini bile kaçırmamış ve bir anda her şeyi öğrenmişti. Lizaveta tefeci karının küçüğüydü ve üvey kardeşiydi. 35 yaşlarında bir kadındı. Gece gündüz ablası için çalışır, evin bütün yemek, çamaşır işlerini de o yapardı. Ayrıca parayla dikiş diker, temizliğe gider ve bütün kazancını ablasına verirdi. Koca karı izin vermedi mi hiç kimseden ne bir sipariş ne de herhangi bir iş alabilirdi. Tefeci karı vasiyetnamesini de hazırlamıştı ve Lizaveta sandalye ve benzeri gibi ev eşyaları dışında kendisine 5 para bırakılmadığını, ablasının bütün parasını ruhunun sonsuz dinginliği uğruna ne elinde bir manastıra bıraktığını da biliyordu. Lizaveta köken olarak memur değil, esnaf bir aileden geliyordu. Boyu çok uzun, vücudu biçimsizdi, kocaman ayaklı, çarpık bacaklıydı. Ayağında hep keçi derisinden eski ayakkabılar bulunurdu ama temiz, düzenli bir kızdı. Öğrenciyi en çok şaşırtan, güldüren şey ise Lizaveta'nın durmadan gebe kalmasıydı. Hani çirkindi kendisi dedi subay. Öyle, o kadar esmer ki kadın kılığına girmiş bir asker sanki. Ama umacı gibi de değil. Yüzünden, gözlerinden iyilik akar. Hem öylesine ki kendisini pek çok insanın beğenmesi de bunu ispatlamaz mı? Sessiz, uysal, hiç karşı koymaz, her şeye boyun eğer. Hele gülümseyişi basbayağı güzel. Yoksa onu beğeniyor musun diye sordu subay gülerek. Tuhaflığını dedi öğrenci. Sonra ateşle ateşle ekledi. Hayır, baksana asıl ne diyeceğim. Şu lanet koca karı yok mu? En küçük bir vicdan acısı duymadan öldürür ve soyabilirim kendisini. Subay yeniden güldü. Raskolnikov ise titredi. Şaşılacak şey doğrusu. Öğrencini ateşli. Sana ciddi bir soru dedi. Deminki sözlerim kuşkusuz şakaydı ama bak. Bir yanda anlamsız, aptal, kötü, hiç değerinde hastalıklı, kimseye 5 paralık yararı olmayan, tam tersine zararlı, niçin yaşadığını kendisi de bilmeyen, yarın nasıl olsa kendiliğinden ölecek bir koca karı var. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Anlıyorum dedi subay, bakışlarını heyecanlanan arkadaşın üzerine dikmişti. Dinle, öte yanda da destek göremediklerinden yok olup giden binlerce genç diri güç var. Koca karının manastıra bağışladığı parayla binlerce güzel gelişimin temelleri atılabilir. Yüzlerce binlerce insanın hayatı düze çıkarılır. Onlarca aile yoksulluktan, ahlaksal çöküşten, yok oluştan, cinsel hastalıklar hastanelerine düşmekten kurtarılabilir. Bütün bu işlerin hepsi koca karının parasıyla yapılabilir. Kendisini öldürüp parasını alacaksın, sonra da bu parayı tüm insanların yararına hayırlı işlere harcayacaksın. Ne dersin? Bir küçük cinayet binlerce güzel işe değmez mi? Bir hayata karşılık kurtarılmış binlerce hayat, bir ölüm ve yüzlerce hayat. Matematik bir işlem burada söz konusu olan. Kaldı ki toplumsal denge içinde bu veremli, aptal, kötü yürekli koca karının ne gibi bir yeri ve anlamı olabilir ki? Bir bitin ya da hamam böceğinin hayatından daha değerli olması gerek bu kadının hayatı. Onlar kadar bile değildir çünkü koca karı zararlı. Başkalarının hayatını tüketiyor. Geçenlerde öfkelenip Lizaveta'nın parmağını ısırmış. Az kalsın parmağından oluyormuş kadıncağız. Yaşamaya değer biri olmadığı besbelli dedi subay. Ama elden ne gelir? Doğa söz konusu burada. Evet ama kardeş, doğa düzeltilir. Doğaya bir yön verilir. Öyle olmasaydı insanoğlu kör inançlar bataklığında yok olur giderdi. Bir tek büyük adam yetişmezdi. Görev, vicdan gibi bir takım sözler ediliyor. Bunlara karşı bir diyeceğim yok ama bu kavramları nasıl anlatmalıyız biz? Dur dinle, sana bir soru daha sorayım. Hayır sen dur dinle, ben sana bir soru sorayım. Evet, oturmuş burada bana söyle veriyorsun ama söyle bakalım, kendi bu koca karıyı öldürebilir misin? Elbette ki hayır. Eşitlik konusunu vurgulamaktı benim amacım. Yoksa benim kişiliğimi ilgilendiren bir durum söz konusu değil burada. Bence sen daha bu konuda kesin bir karar verebilmiş değilsin. Üstelik bu işin eşitlikle falan da bir ilgisi yok. Haydi bir parti daha oynayalım. Raskolnikov heyecandan ölecek gibiydi. Hiç kuşkusuz bütün bunlar gençlerin kendi aralarında pek sık olarak konuştukları ve Raskolnikov'un başka biçimlerde ve başka konular arasında pek sık olarak duyduğu son derece sıradan konuşmalardı. Ama neden özellikle şimdi şu anda kendi kafasından da tıpkı tıpkısına benzer düşünceler geçtiği bir sırada böylesi bir konuşmaya tanık olmuştu? Neden özellikle şu anda kafasında koca karıyla ilgili düşüncelerin oluşmaya başladığı bir sırada onunla ilgili bir konuşmanın üzerine gelmişti? Bu rastlantı Raskolnikov'a hep şaşırası bir şey gibi görünmüştür. Bu konuşmada gerçekten de yazgısal bir buyruk, önceden belirleyicilik varmışçasına bu önemsiz meyhane konuşmasının olayların sonraki gelişimi bakımından Raskolnikov üzerindeki etkisi büyük olmuştur. Evine döner dönmez kendini divanın üzerine attı ve bir saat hiç kımıldamaksızın öylece oturdu. Hava kararmaya başlamıştı. Ne mumu vardı ne mum yakmak için aklına geldi. Bu bir saat içinde herhangi bir şey düşünüp düşünmediğini hiçbir zaman hatırlayamadı. Sonunda bir süre önceki nöbete yakalanmak üzere olduğunu duydu. Birden büyük bir sevinçle divana yatabileceğini akıl etti. Az sonra da kurşun gibi ağır bir uykuya gömüldü. Son derece uzun, düşsüz bir uyku oldu bu. Ertesi sabah ondan Nastasya girdi odasına ve güçlükle dürterek uyandırabildi kendisini. Çayla ekmek getirmişti Nastasya. Çay yine artıktı ve yine Nastasya'nın çaydanlığındaydı. Uyuyor, haberi uyuyor diye bağırdı Nastasya öfkeyle. Yerinden zorlukla doğrulabildi. Baş ağrıyordu. Ayağa kalkıp bir iki adım attı. Sonra yine divanın üzerine yıkıldı. Yine mi uyuyacaksın diye bağırdı Nastasya. Hasta mısın yoksa? Karşılık vermedi. Çay ister misin? Sonra diye fısıldadı güçlükle. Gözlerini yeniden kapayıp duvardan yana döndü. Nastasya başı ucunda dikiliyordu. Belki de gerçekten hasta dedi sonunda ve çıkıp gitti. Öğleden sonra saat 2'de bu kez elinde çorba kasesi yeniden geldi. Bir iki öylece yatmaya devam ediyordu. Çaya dokunulmamıştı. Nastasya öfkeyle sarsmaya başladı onu. Bakışlarında tiksinti vardı. Ne uyuyup duruyorsun be? Delikanlı doğrulup oturdu ancak hiçbir şey söylemedi. Gözlerini yere dikmişti. Hasta mısın değil misin diye sordu Nastasya yeniden. Ama yine hiçbir karşılık alamadı. Biraz sustuktan sonra bari dışarı çıkıp biraz temiz hava al dedi. Hiçbir şey yemeyecek misin diye ekledi sonra. Sonra dedi delikanlı duyulur duymaz bir sesle, sen git. Bunu söylerken elini sallamıştı. Nastasya biraz daha durdu, bakışlarında acıma vardı. Sonra çıkıp gitti. Birkaç dakika sonra delikanlı bakışlarını yerden kaldırdı, uzun uzun çaya çorbaya baktı. Sonra ekmeğe ve kaşığa uzandı ve çorbadan içmeye başladı. 3-4 kaşık aldıktan sonra durdu, iştahı yoktu. Çok az yemişti. Yemek yediğinin farkında bile değildi. Baş ağrısı biraz hafiflemişti. Yeniden divana uzandı ama artık uyuyamadı. Yüzü koyun başı yastığa gömülü kımıldamadan yattı. Sürekli olarak bir takım düşler görüyordu. Tuhaf, şaşırası düşlerdi bunlar. En çok da Afrika'da Mısır çöllerinde bir vahada görüyordu kendini. Bir kervan mola vermiş dinleniyor. Develer sessizce oldukları yere çökmüşler. Dört yanda çepeçevre palmiyeler var. Herkes yemek yiyor. O ise durmadan su içiyor. Hem de hemen yanı başından şırıldayarak akan bir ırmaktan. Renk renk çakılların altın gibi ışıldayan kumların üzerinden akan buz gibi masmavi bir su bu. Birden bir saatin vurulduğunu duydu. Titredi, şaşkınlığından sıyrıldı. Başını kaldırıp pencereden bakarak saatin kaç olduğunu kestirmeye çalıştı. Sonra sanki birileri kendisini divandan koparıyormuşçasına fırlayıp kalktı. Artık iyice kendine gelmişti. Parmaklarının ucuna basarak kapıya yaklaştı. Sessizce aralayıp aşağıyı merdivenleri dinledi. Yüreği korkunç biçimde çarpıyordu. Ama merdivenler tümüyle sessizdi. Herkes uyuyordu sanki. Hiçbir hazırlık yapmadan dünden beri böyle kendinden geçmiş uyuyabilmesi ona hem tuhaf hem korkunç göründü. Belki de saat demin 6'yı vurmuştu. Uyuşukluğun ve uykuluğun da yerine birdenbire sıtmalı, neredeyse şaşkınca bir telaş almıştı. Aslında yapılacak fazla bir şey yoktu. Kafasını toplamak için bütün gücünü harcıyor, hiçbir şey unutmamaya çalışıyordu. Yüreği soluk alıp vermesini zorlaştıracak bir hızla çarpıyordu. Önce bir ilmik yapıp paltosuna dikmesi gerekiyordu. Bir dakikalık bir işti bu. Elini yastığın altına sokup oraya tıkıştırılmış çamaşırlar arasında çantasından lime lime olmuş eski kirli bir gömlek çekti. 5 santim genişliğinde 35 santim uzunluğunda bir parça kopardı. Kopardığı bu parçayı ikiye katladı. Sağlam, kalın, pamuklu bir kumaştan yapılmış geniş paltosunu biricik paltosuna çıkardı ve kopardığı parçayı iki ucundan birleştirerek sol koltuk altına paltonun içinden dikmeye başladı. Dikerken elleri titriyordu ama sonuçta öyle güzel bir iş çıkardı ki paltosunu yeniden giydiğinde dışarıdan hiçbir şey belli olmuyordu. İğneli ipliği ta ne zamandan hazırlamıştı? Bunlar bir kağıda sarılı olarak masanın gözünde duruyordu. İlmik konusuna gelince bu kendisini son derece ustalıklı bir buluşuydu. Baltayı asmaya yarayacaktı ilmik. Sokaklarda elinde baltayla yürüyemezdi. Baltayı paltosunun içine gizlese bile yine eliyle tutması gerekecekti ki bu da hemen göze çarpardı. Şimdi ise sapını ilmiğe geçirdi mi yol boyunca koltuk altında tehlikesizce durabilirdi balta. Elini yan cebine sokarak sallanmasın diye baltanın sapını da tutabilirdi. Paltosu çuval gibi geniş olduğu için cebinden içeride bir şeyleri tuttuğu da hiç belli olmazdı. Balta sorununu ilmikle çözümlemeyi 2 hafta kadar önce akıl etmişti. İlmik işini bitirdikten sonra elini Türk işi küçük sedirle döşeme arasına sokup sol köşeye araştırdı ve epey önde hazırlayıp buraya gizlediği rehini çıkardı. Gerçekte bu bir rehin falan değil, boyutları gümüş bir tabaka yandıran, düzgünce yontulmuş bir tahta parçasıydı. Gezintiye çıktığı bir gün bir atölyenin avlusunda rastlantıyla bulmuştu bu tahtayı. Daha sonra yine yolda bulduğu düzgün ve ince bir demir levhayı ekledi tahtaya. Tahtayla demir levhayı üst üste koyup iplikle çaprazlama olarak sımsıkı birbirine bağladı. Sonra bunu temiz beyaz bir kağıda özenle sardı, paket yaptı. Paketi de çözülmesi son derece ustalık isteyen bir biçimde bağlayıp düğümledi. Amacı kadın paketi açabilmek için düğümle uğraşırken zaman kazanmaktı. Madeni plakaya koca karının bu şeyin tahta olduğunu hiç değilse ilk bakışta anlamaması için eklemişti. Bütün bunlar ne zamandan beri sedirin altında gizli duruyordu. Tam rehini eline almıştı ki dışarıdan birinin bağırdığını duydu. Saat 6'yı geçiyor. Geçiyor mu? Aman tanrım. Hemen kapıya atıldı, kulak kesilip çevreyi dinledi. Sonra şapkasını kaptığı gibi bir kedi sessizliğiyle 13 basamaklık merdivenden inmeye başladı. Yapılacak çok önemli bir iş vardı şu anda önünde. Mutfaktan baltaya çalacaktı. İşini baltayla görmeye uzun zaman önce karar vermişti. Bir de sustalı bahçıvan bıçağı vardı ama bıçağı bıçaktan da çok kendi gücüne güvenemiyordu. Bu nedenle kesinlikle balta üzerinde durmuştu. Yere gelmişken aldığı kesin kararlarla ilgili bir özelliği belirtelim. Tuhaf bir özelliği vardı bu kararların. Verdiği her karar kesinleştikçe gözüne çirkin ve anlamsız görünüyordu. Bütün o dayanılmaz iç çekişmelerine karşın düşüncesinin gerçekleştirebilir bir şey olduğunu bir an bile inanmamıştım. Eğer her şeyi son ayrıntısına dek gözden geçirip hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir kesin karara varabilmiş olsaydı, böyle bir durumda tasarladığı şeyi gerçekleştirebilmesi imkansız, iğrenç bir şey olarak nitelendirir ve herhalde yapmaktan vazgeçerdi. Ama daha çözümlenmemiş, belirsiz bir sürü şey vardı. Baltayı nereden bulabileceği sorunu onu hiç düşündürmemişti. Kolayca çözümlenebilecek bir küçük ayrıntıydı bu. Nastasya özellikle de akşamları evde pek bulunmazdı. Ya komşu gezmesine çıkar ya bakkala giderdi. Mutfak kapısını da her zaman ardına kadar açık bırakırdı. Pansiyon sahibi kadınla sürekli kavgalarının sebebi de buydu zaten. İşte böyle bir anda sessizce mutfağa girip baltayı almak, bir saat kadar sonra da getirip baltayı aldığı yere koymak işten bile değildi. Ama bazı kuşkulu durumlarda yok değildi. Bir saat sonra baltayı yerine koymak için geldiğinde ya Nastasya mutfakta olursa? O zaman Nastasya'nın çıkmasını beklemek için geçip gitmesi gerekecekti. Peki ya Nastasya bu sırada baltayı arar ve bulamayınca da bağırıp çağırmaya başlarsa? Al sana kuşkulu bir durum ya da en azından kuşkuya yol açabilecek bir olay. Ama bu üzerinde düşünmeye bile gerek görmediği bir ayrıntıydı, kaldı ki böyle bir şeyi düşünmeye zamanı da yoktu. Ana sorunu düşünüyordu o. Böylesi ayrıntıları ise her şeye aklının yatmasından sonraya bırakıyordu. Ama her şeye aklının yatması imkansız gibi bir şeydi. En azından ona böyle geliyordu. Bir gün artık düşünmeye son verip doğruca oraya gidebileceği hayalinden bile geçirmiyordu. Dahası geçenlerde yaptığı deneme bile ne diye hayal kurup duruyorum, gidip kendi gözlerimle görmeyi bir deneyeyim türünden, gerçeklikten uzak yalnızca bir deneme olmaya yönelik bir girişimdi. Ama buna bile dayanamamış ve vazgeçip öyküyle kaçmıştı. Öte yandan hiç değilse sorunun ahlaksal çözümlemesini bitirmiş, her yönden kendine inancı bilenmiş ve artık kendini güçlü olarak karşı koyabileceği bir nokta kalmamış sanılabilirdi. Ama işte şu anda kendine hiç de inandığı yoktu. Sanki kendi istemiyor da birileri buna onu zorluyormuş gibi yan çizecek, kaydıracak boşluklar arıyordu. Her şeye bir anda karar vermesine yol açan rastlantının yer aldığı şu son gün üzerinde mekanik bir etki yapmış gibiydi. Sanki bir elinden tutmuş ve karşı konulmaz bir güçle ve hiçbir karşı koymaya yer bırakmayacak bir biçimde çekip sürüklemişti kendisini. Sanki elbisenin eteğini bir makinenin çarklarına kaptırmış, makine de onu kendine çekmeye başlamıştı. Başlangıçta onu şu sorun düşündürüyordu. Hemen bütün suçlar nasıl oluyor da böylesine kolaycacık ortaya çıkıyor ve hemen bütün suçluların izleri böylesine çabucak bulunabiliyor. Düşündükçe ilginç bir takım sonuçlara vardı. Ona göre bunun başlıca nedeni suçun gizlenmesindeki maddi imkansızlıktan çok suçlunun kendisinde aranmalıydı. Hemen her suçlu suçu işlediği sırada, yani aklın, iradenin, dikkatin en yoğun olması gerektiği anda akıl ve irade yönünden güçsüzlüğe düşüyordu. Akıl tutulması ve iradeyi kaybetme tıpkı bir hastalık gibi geliyordu insana. Gelişip yayılıyordu ve suçun işlenmesinden az önce en yüksek düzeyine ulaşıyordu. Suçun işlendiği sırada ve ondan sonra kişiliklere bağlı olarak da bu düzeyini sürdürüyor, sonra da her hastalık gibi etkisini yavaş yavaş yitirip yok oluyordu. Bu noktada ortaya çıkan soru şuydu: hastalık mı suçu doğuruyordu, yoksa suç mu kendi yapısına uygun hastalığa benzer bir şeyleri geliştiriyordu? Şimdilik bu soruyu çözümleyebilecek güçte bulmuyordu kendisini Raskolnikov. Bu sonuçlara varınca onun işinde böylesi hastalıklı dönüşümler olmayacağına, tasarladığı işi gerçekleştirirken yaptığı şey suç olmadığı için akıl ve iradesini hiçbir zaman yitirmeyeceğine karar verdi. Onu bu sonuca vardıran düşünce sürecini burada ele almayacağız. Bu konuda zaten oldukça ileri gitmiş bulunuyoruz. Yalnız şu kadarını ekleyelim ki uygulamanın getireceği sorunlar, maddi güçlükler ona göre ikincil derecede olan şeylerdi. Bu güçlükler karşısında bütün irade ve aklımı koruyayım yeter diyordu. Zamanı gelip de işi en ufak ayrıntılarına kadar öğrendiğimde bu güçlüklerin hepsinin üstesinden gelirim. Ama iş başka türlü başlamıyordu. Kararlarının kesinliğine her zamankinden daha az inanıyordu. Saati gelince de işler tümüyle rastlantısal, beklenmedik bir niteliğe büründü zaten. Daha merdivenlerden inmeden çok küçük bir ayrıntı kendisini çıkmaza soktu. Ev sahibi kadının kapısı her zaman ardına kadar açık duran mutfağın hizasına gelince, içeride Nastasya yoksa bile ev sahibi kadının olup olmadığını, eğer o da yoksa baltayı alırken görebileceği ihtimaline karşı oda kapısının iyice kapalı olup olmadığını anlamak için sakınarak mutfağa bir göz attı. Ama büyük bir şaşkınlıkla Nastasya'nın mutfakta olduğunu, üstelik de bir işle uğraştığını gördü. Bir sepetten çıkardığı çamaşırları ipe sarıyordu Nastasya. Delikanlıyı görünce çamaşır asmayı bırakıp ona döndü, geçip gidene kadar da arkasından baktı. Raskolnikov gözlerini kaçırdı, hiçbir şey görmemiş gibi geçip gitti. Ama bu iş burada biterdi. Baltasız kalmıştı. Müthiş bir öfke duydu içinde. Nastasya'nın şu anda özellikle evde bulunmayacağı sonucuna nereden vardım? Bunun kesinlikle böyle olacağını nasıl düşünebildim? Ezik alçalmış duyuyordu kendini. Karşı konulmaz hayvansı bir öfke dalgası kaplamıştı içini. Öfkesinden kendi kendisiyle alay edesi geliyordu. Apartman kapısı önünde kararsızlıkla duraladı. Sırf durumu kurtarmak için sokağa çıkıp dolaşmak son derece iğrenç geliyordu. Gerisin geri eve dönmeyi ise daha da iğrenç buluyordu. Kapı önünde amaçsız, kararsız öylece dikilirken bu fırsatı sonsuza dek kaçırdım diye mırıldandı. Sonra birden irkildi. Karşıda hemen iki adım ötesinde apartman kapıcısı kapısı ardına kadar açık yarı karanlık odası vardı. Sağdaki sedirin altında gözüne parlak bir şey ilişmişti. Çevresine bakındı, hiç kimse yoktu. Ayaklarının ucuna basarak iki basamak merdiveni inip kapıcının odasına vardı. Duyulur duyulmaz bir sesle kapıcıya seslendi. Tam tahmin ettiğim gibi evde yok. Ama kapısı açık olduğuna göre avluda ya da buralarda bir yerlerdedir. Hızla baltaya atıldı. Sedirin altından iki tahta arasından çekip çıkardı ve hemen oracıkta paltosunun koltuk altına diktiği ilmeğe geçirip elleri cebinde dışarı çıktı. Hiç kimseye görünmemişti. Tuhaf tuhaf gülümseyerek, akıl işi değil, tam cin işi, şeytan işi oldu bu diye düşündü. Müthiş yüreklendirmişti bu rastlantı onu. Kuşkuyu çekmemek için yolda yavaş yavaş ve arbaşlılıkla yürüyordu. Gelip geçenlere çok az bakıyor ya da hiç bakmamaya, dikkat çekmemeye çalışıyordu. Bu sırada birden şapkası geldi aklına. Aman tanrım! Önceki gün param olduğu halde yinelemedim bu şapkayı. Kendine ilenmeye başladı. Dükkanlardan birine rastgele göz atınca bir duvar saati gördü. 7:10 geçiyordu. Elini çabuk tutmalıydı ama aynı zamanda da sapı yoldan gitmek zorundaydı. Doğruca gidemezdi. Dolaşıp gitmesi ise daha uygundu. Eskiden bütün bunları gözünde canlandırdığımı çok korkacağını sanırdı. Oysa şimdi pek korkmuyordu. Hatta hiç korkmuyordu. Şu anda ilgisiz bir takım düşünceler geçiyordu kafasından. Yalnız bunların hiçbiri uzun sürmüyordu. Örneğin Yusupov Parkı'nın önünden geçerken buraya yüksek fıskiyeler yapılsa bütün alanın havası serinlerdi diye düşündü. Oldukça da ilgilendi bu düşünceyle. Sonra yazlık bahçe Mars alanına dek uzatılsa, hatta Mihailovski Sarayı bahçesiyle birleştirilse kent için son derece güzel ve yararlı bir iş yapılmış olurdu diye düşünmeye başladı. Bu noktada birden aklına bir şey takıldı. Hemen bütün büyük kentlerde insanlar neden kentin parksız, çeşmesiz, ağaçsız, çamurlu toz toprak işlerindeki pis semtlerinde oturmaya eğiniktirler? Zorunlu olduklarından değil, özel bir eğilim duyarlar buralarda oturmaya. Birden kendisinin saman pazarındaki gezintilerini hatırladı ve kendine geldi. Saçmalıyorum. En iyisi hiçbir şey düşünmemek. Bir an kafasından şimşek gibi bir düşünce geçti. Kurşuna dizilmeye götürülen mahkumların da kafaları herhalde böyle yolda gördükleri her şeye takılıyordur. Sonra hemen defetti bu düşünceyi kafasından. Artık iyice yaklaşmıştı eve. İşte kapı karşısındaydı. Birden bir yerlerden bir saat vuruşu geldi kulağına. Bir kez vurulmuştu saat. Bu ne? 7:30 mu? Olamaz. Besbelli ileri gitmiş bu saat. Avlu kapısından geçerken bir kez daha şansı yaver gitti. Bu yetmezmiş gibi bir de tam kendisi kapıdan içeri girerken sanki bile bileymiş gibi ot yüklü kocaman bir arabada yanı sıra kapıdan içeri girmiş. Böylece de onun içeri girişini bütün gözlerden gizlemişti. Araba kapıyı geçip avluya girer girmez kendisi kayarcasına sağa sapıvermişti. Arabanın öte yanından birilerinin bağırıştığı, tartıştığı duyuluyordu ama onu kimse görmemiş, kimseyle de karşılaşmamıştı. Bu kocaman dört köşe avluya bakan pencerelerin çoğu bu saatte açık olurdu ama o başını kaldırıp bakmamıştı bile. Kendinde bu gücü bulamamıştı. Koca karının dairesine çıkan merdivenler kapıdan girer girmez hemen sağdaydı ve işte merdivenlere varmıştı bile. Hızla çarpmakta olan yüreğini eliyle bastırıp biraz soluk aldıktan sonra baltasını şöyle bir yokladı, düzeltti, kulak kesilip çevreyi dinleyerek ağır ağır dikkatle merdivenlere çıkmaya başladı. Bu saatlerde merdivenlerde inip çıkan kimse yoktu ve bütün kapılar kapalıydı. Bu sebeple de hiç kimseyle karşılaşmadı. Gerçi ikinci katta boş bir daire vardı, içinde boyacılar çalışıyorlardı ve kapısı ardına kadar açıktı ama burada da kendisine dönüp bakan çıkmamıştı. Durup bunlar da olmasaydı kuşkusuz çok daha iyi olurdu diye düşündü. Sonra tırmanmaya devam etti. Nasıl olsa koca karının dairesi buranın iki kat üzerinde. Ve işte dördüncü üçüncü kat, işte kapı, işte karşıdaki daire. Bu dairede boş, üçüncü katta koca karının bir altındaki dairede bütün belirtilere göre boştu. Küçük çivilerle kapıya tutturulmuş olan kartvizi çıkartılmıştı, demek taşınmışlardı. Bir an soluğu tutulur gibi oldu, vazgeçsen mi acaba diye düşündü ama sorusuna karşılık bile vermedi. Koca karının dairesini dinlemeye başladı. Tam bir ölü sessizliği vardı içeride. Sonra yeniden ve uzun merdivenleri aşağıları dinledi. Çevresine son bir kez daha bakındı, toparlandı, ilmikteki baltayı bir kez daha yokladı, bir yandan da düşünüyordu. Yüzüm sarardı mı acaba, çok mu sarardım? Heyecanlı olduğum belli oluyor mu? İşkilli kadındır, kuşkulanabilir. Çarpıntım geçene kadar beklesem mi yoksa? Ama çarpıntısı geçmek bilmiyordu. Tam tersine sanki bile bileymiş gibi gitti de hızlanıyordu çarpıntısı. Daha fazla dayanamadı, yavaşça elini uzattı, çıngırağın ipini çekti. Yarım dakika kadar bekledi, cevap gelmeyince yeniden ve daha güçlü olarak çekti ipi. Cevap yoktu. Zili daha fazla çalmak gereksiz olacaktı. Hem bu kendi yönünden de yanlış bir davranış olurdu. Koca karı besbelli evdeydi ama kuşkulu bir kadındı, üstelik de yalnızdı. Raskolnikov artık onun huyunu biliyordu. Bir kez daha kulağını kapıya yapıştırıp dinledi. Duyguları mı böylesine keskinleşmişti, yoksa gerçekten de sesler mi iyi duyuluyordu belli değil ama birden kilidin koluna bir elin dokunuşunu, kapıya sürtünen bir eteğin ışırtısını duyar gibi oldu. Birisi tıpkı kendisinin bu yanda duruşu gibi sessizce kapının dibinde duruyor ve yine tıpkı onun gibi sakınarak kulağını kapıya dayamış dışarısını dinliyordu. Olduğu yerde bile bile kımıldadı, yüksek sesle bir şeyler mırıldandı, sonra üçüncü kez ama çok sakin ağırbaşlı zili yine çaldı. Daha sonra bu anı hatırladığında her şeyin olduğu gibi belleğinde yer etmiş olmasına şaştı kaldı. Aklının böylesine bulutlandığı, vücudunun duyumsuzluğa gömüldüğü bir sırada nasıl bu kadar kurnaz olabilmişti? Bir saniye sonra içeriden sürgünün çekildiği duyuldu. Kapı tıpkı önceki gelişinde olduğu gibi incecik bir çizgi gibi aralandı ve yine iki keskin ve kuşkulu göz karanlığın içinden ona dikildi. Raskolnikov birden şaşırdı ve önemli bir yanlış yaptı. Hem koca karının kendisiyle yalnız kalmaktan korkabileceğini hem de kendisinin dış görünüşünün kadına güven vermeyeceğini düşünerek kapıyı tuttu ve kadın huylanır da kapatıverir diye kendine doğru çekti. Kadın bunun üzerine korkuya kapılıp kapıyı gerisin geri kendine doğru çekmedi ama sürgünün kolunu da tutmaya devam etti. Böylece delikanlı kapıyı kendine doğru çekmesiyle kadını az kalsın merdivene sürükleyecekti. Kadının kapının ağzına dikilip girmesine engel olduğunu görünce delikanlı doğru kadının üzerine yürüdü. Kadın korkuyla sıçradı, bir şeyler söylemek istedi sanki ama hiçbir şey söyleyemedi ve fal taşı gibi açılmış gözlerle delikanlıya bakmaya başladı. Merhaba Alyona Ivanovna diye başladı delikanlı, olabildiğince senli benli görünmeye çalışarak ama sizi kendisine boyun eğmemişti, titreyerek sürdürdü. Size getirmiştim ama şuraya aşağı doğru gidelim hele. Ve kadını hafifçe iterek çağrılmadan içeri girdi. Koca karı arkasından koştu, dili çözülmüştü. Tanrım, ne istiyorsunuz benden, kimsiniz siz? İnsaf Alyona Ivanovna, nasıl tanımazsınız beni? Raskolnikov'um ben. Size bir rehin getirdim, hani geçenlerde sözünü etmiştim. Ve kadına rehini uzattı. Koca karı rehine bakacak gibi oldu ama hemen cayıp gözlerini çağrılmadan içeri dalan konuğun üzerine dikti. Bakışları dikkatli, kuşkulu ve öfkeliydi. Aradan bir dakika geçti, delikanlıyla kadın her şeyi biliyormuş ve kendisiyle alay ediliyormuş gibi geldi. Bir an kendini kaybetmekte olduğunu duydu, dehşet içindeydi. Dehşeti öylesine büyüktü ki kadın öylece hiçbir şey söylemeden kendisine yarım dakika kadar bakacak olsa kaçıp gidecek gibiydi. Tanımamış gibi ne bakıyorsunuz öyle dedi. Kendisi de öfkelenmişti. İşinize gelirse alırsınız, almazsınız ben de götürür bir başkasına veririm. Söylemeyi hiç düşünmediği sözlerdi bunlar. Kendi de anlamamıştı nasıl olup da söylediğini. Koca karı ayılır gibi oldu. Delikanlının kararlı sözleri kadını yüreklendirmişti. Rehine bakarak sordu. Birdenbire öyle şaşırttınız ki beni. Nedir bu? Gümüş tabaka. Geçen gelişimde söz etmiştim ya. Kadın tabakayı almak için elini uzattı. Ne kadar da sararmışsınız. Elleriniz de titriyor. Hasta mısınız yoksa? Sıtma, dedi delikanlı kesik kesik. Yiyecek bir şey olmazsa insan böyle sararır işte. Bu son sözleri güçlükle söylemiş, yeniden eli ayağı çekilir gibi olmuştu. Ama verdiği cevabı koca karı mantıklı bulmuştu. Uzanıp rehini aldı. Raskolnikov'a bir kez daha dikkatle bakıp rehini elinde şöyle bir tarttıktan sonra neymiş bu böyle diye sordu. Sigara tabakası. Gümüş. Açın da bakın bir. Sanki gümüş değil gibi. Nasıl da sararmışsınız böyle. Paketin ipini çözebilmek için pencereye ışığa doğru döndü ve birkaç saniye delikanlıyı olduğu yerde bırakıp ona arkasını döndü. Raskolnikov paltosunun düğmelerini çözdü, baltayı ilmikten çıkardı ama sağ eliyle paltonun içine tutmaya devam etti. Kollarını müthiş güçsüz duyumsuyordu. Her geçen saniye daha da uyuşup güçsüzleştiklerinin de ayrımındaydı. Hatta dayanamayıp baltayı elinden düşürmekten korkuyordu. Birden başı döner gibi oldu. Nasıl da sarıp sarmalamışsın dedi koca karı sıkıntıyla ve Raskolnikov'un bulunduğu yana doğru kımıldadı. Tamamdı artık, bir saniye bile yitiremezdi. Baltayı paltosunun içinden çıkardı, iki eliyle tutup havaya kaldırdı. Yaptığı işin bilincinde olmadan, kendini hemen hiç zorlamadan bir makine gibi baltayı kadının kafasına indirdi. Sanki tümüyle güçten kesilmiş gibiydi ama baltayı savurmasıyla eski gücü yerine gelmişti. Koca karı her zamanki gibi başı açıktı. Kırlaşmış seyrek saçlarını yine her zaman olduğu gibi bolca yağlamıştı. Sıçan kuyruğu gibi örülmüş bu saçlar ensesinde kırık bir kemik tarakla toplanmıştı. Kadının kısa boylu olması baltanın tam tepesine inmesini sağlamıştı. Çok hafif bir çığlık atarak yere yığılıvermiş, bu arada güçlükle de olsa iki elini birden başına doğru kaldırabilmişti. Bir elinde hala rehini tutmaya devam ediyordu. Delikanlı yine baltanın tersiyle ve yine kadının tepesine iki kez daha olanca gücüyle vurdu. Devrilen bir bardaktan boşanırcasına kan şırıldadı, kadının vücudu sırtüstü yere yuvarlandı. Delikanlı geriye sıçrayıp bu düşüşe yol verdi, hemen eğilip yüzüne baktı. Kadın artık ölmüştü. Göz gözleri yuvalarından fırlamak istiyorcasına kocaman açılmış, alnı ve bütün yüzü buruşmuş kasılmıştı. Baltayı yere kadının yanına bıraktı ve üzerine kan bulaşmamasına dikkat ederek geçen gelişinde kadının anahtarları çıkardığını gördü, sağ cebini yoklamaya başladı. Artık tümüyle kendini toparlamıştı. Ne göz kararmasından ne baş dönmesinden eser kalmamıştı. Bir tek elleri titremeye devam ediyordu. Daha sonraları o anda çok dikkatli olduğunu, üzerine kan bulaşmamasına özen gösterdiğini hatırladı. Anahtarları çabucak bulup çıkardı. Geçen gelişinde gördüğü gibi hepsi bir deste halinde çelik bir halkaya takılıydı. Elinde anahtarlar doğrucu yatak odasına koştu. İçinde tasvirler bulunan kocaman bir dolabın yer aldığı küçücük bir odaydı burası. Öteki duvar boyunca üzerinde parçalı ipek kumaşlardan yapılmış, tertemiz pamuklu bir yorgan bulunan büyük bir yatak uzanıyordu. Üçüncü duvarda ise komodin yer alıyordu. Tuhaf şey, tüm anahtarları komodine denemeye başladığı anda anahtar şıkırtılarıyla birlikte vücudundan bir ürpertinin geçtiğini duydu. Yeniden her şeyi yüzüstü bırakıp gitsem mi diye geçirdi içinden. Ama bir anlık bir düşünceydi bu. Gitmek için geçti artık. Hatta bu düşüncesinden dolayı kendisiyle alay eder gibi hafifçe gülümsedi. Derken birdenbire bir başka tedirgin edici düşünce geldi aklına. Ya koca karı daha sağsa ve her an ayrılabilirse? Anahtarları komedini öylece bırakıp gerisin geri içeriye kadının yattığı yere koştu. Bir kez daha vurmak için baltasını kapıp kaldırdı ama vurmadı. Kadının öldüğünde kuşku yoktu. Üzerine eğilip yakından bakınca kafatasının yarıldığını, hatta hafifçe yana çarpıldığını gördü. Eliyle de yoklamak istedi ama vazgeçti. Besbelliydi. Ölmüştü işte. Bu arada kadının çevresinde bir kan gölü oluşmuş. Birden kadının boynunda bir kordon olduğunu fark etti, çekip almak istedi ama kordon sağlam olduğu için kopmadı, üstelik kan içindeydi. Koparmadan çıkartmak istedi. Bu kez de kordon içeride bir yerlere takılmış gelmiyordu. Sabırsızlıkla baltasını kaldırdı, kadının üzerinde baltayla kesecekti kordonu ama cesaret edemedi. Sonunda iki dakika kadar uğraşıp ellerini ve baltayı kana bulayarak ve kadının vücuduna hiç dokunmamayı başararak kordonu kesebildi. Yanılmamıştı, kordonun ucunda küçük bir para çantası asılıydı. Bundan başka biri tahtadan, biri bakırdan iki haç ve üzeri mine işli bir ermiş tasviri takılıydı kordonda. Ve son olarak kenarları ve askı halkası madeni, güderiden küçük kirli bir para çantası daha vardı. Bu sonuncu çanta tıka basa parayla doluydu. Raskolnikov hiç bakmadan cebine attı bu çantayı, haçları koca karının üzerine fırlattı ve bu kez baltasını da alarak yeniden yatak odasına koştu. Müthiş bir hızla hareket ediyordu. Yeniden anahtarlığı kaparak çabuk çabuk denemeye girişti. Ama nedense bir türlü beceremiyor, uygun anahtarları da bulamıyordu. Elleri titrediğinden değil, sürekli yanlış yaptığından. Örneğin anahtarın komedi anahtarı olmadığını, deliğe bile girmediğini gördüğü halde sokmaya çalışıyor, zorlanıp duruyordu. Sonra birden şu küçük anahtarların yanında duran büyük dişli anahtarın komedinin değil de geçen gelişinde de aklına geldiği gibi bir sandığın anahtarı olabileceğini ve koca karının da her şeyini bu sandığa gizleyebileceğini düşündü. Komedini bırakıp hemen karyolanın altına girdi. Koca karıların sandıkları genellikle karyola altında gizlediğini biliyordu. Evet, düşündüğü gibiydi. Uzunluğu bir arşından fazla büyükçe bir sandık duruyordu karyolanın altında. Kapağı kubbeli, çelik çivilerle kakmalı, üzeri kırmızı manuken kaplı bir sandıktı bu. Ağzı dişli anahtar sandığa hemen uydu ve kilit açıldı. En üstte beyaz bir örtünün altında kenar süsleri kırmızı kumaştan beyaz bir tavşan kürkü buldu. Bunun altında ipekli bir entari, onun da altında bir şal vardı. Sandık baştan sona hep böyle çulçaputla doluya benziyordu. Kana bulanmış ellerini önce kürkün kırmızı kumaştan kenar süslerine silmeyi düşündü. Kırmızı olduğu için anlaşılmaz diye düşünmüştü. Sonra birden aklı başına geldi. Aman tanrım, çıldırıyor muyum yoksa? Çaputları karıştırmaya devam ederken birden kürkün arasından altın bir saat çıkıverdi. Çabuk çabuk bütün eşyayı alt üst etmeye başladı. Gerçekten de dürülü giysiler arasına çeşitli altın eşya yerleştirilmişti. Bilezik, küpe, yüzük, iğne gibi kırışıklıkları ödenmiş ya da ödenmemiş rehinlerdi bunlar. Bazıları kutular içindeydi, bazıları ise adi gazete kağıdına sarılmıştı ama bunlar kağıt iki kat edilerek düzgünce sarılmış ve iple bağlanmıştı. Hiç zaman yitirmeden kutularıyla, sarıldıkları gazete kağıtlarıyla olduğu gibi her şeyi ceplerine doldurmaya başladı ama daha birkaç parça almıştı ki birden içeriden, koca karının bulunduğu yerden bir ses geldi. Raskolnikov durdu, hiç ses çıkartmadan soluk bile almaya korkarak öylece kala kaldı. Ama hiçbir ses duyulmuyordu, demek ki yanılmıştı. Birden apaçık olarak hafif bir çığlık duydu ya da biri sanki kesik kesik sessizce inlemiş ve susmuştu. Sonra yine bir ya da iki dakika kadar ölü sessizliği. Raskolnikov sandığın önünde çömelmiş, güçlükle soluyordu. Sonra birden baltasını kaptığı gibi yatak odasından fırladı. Odanın ortasında elinde büyükçe bir bohça Lizaveta duruyordu. Yüzü bembeyaz, bakışları kız kardeşinin cesedine mıhlanmış gibiydi. Bağıracak kadar bile gücü yoktu. Koşarak içeri giren Raskolnikov'u görünce korkusundan yaprak gibi titremeye başladı. Yüzünden ard arda kasılmalar geçiyordu. Elini kaldırdı, haykırmak için ağzını açtı ama hiç ses çıkaramadı. Bakışlarını delikanlının üzerine dikmiş, bağırmak için yeterli hava alamıyormuş, zorlanıyormuş gibi hep öyle ağzı açık geri geri yürüyerek delikanlıdan uzaklaşmaya başladı. Raskolnikov baltasıyla kadının üzerine atıldı. Lizaveta'nın dudakları bir şeyden korkan ve bakışlarını korktukları şey üzerine dikip bağırmaya hazırlanan bebeklerin dudakları gibi büzüldü. Acıklı bir haldi bu. Zavallı Lizaveta öylesine saf, öylesine ezilmiş, öylesine korkutulmuş bir kadındı ki üzerine doğru kaldırılmış bir balta karşısında yapması gereken en doğal hareket elleriyle yüzünü kapaması olduğu halde bunu bile yapamadı. Yalnız serbest olan sol elini biraz kaldırdı ve elinde baltayla üzerine gelmekte olan adamı uzaklaştırmak ister gibi ileri doğru uzattı. Balta keskin yanıyla tam kadının kafasına indi ve alnın üst bölümünü hemen hemen tepeye kadar yardı. Kadın yere yıkıldı. Raskolnikov iyice kendini yitirmişti. Kadının elinden bohçayı kaptı, sonra fırlatıp attı derken birden antreye doğru atıldı. Hiç azapta olmayan bu ikinci cinayet her şeyin üzerine tuz biber ekmişti. Gitgide artmakta olan bu korku bütün varlığını kaplıyordu. Hemen kaçmak istiyordu buradan. Eğer şu anda içinde bulunduğu durumun güçlüğünü, umutsuzluğunu, çirkinliğini doğru değerlendirebilseydi, buradan kurtulabilmek, evine ulaşabilmek için önünde daha ne güçlükler, belki de daha ne cinayetler olduğunu kestirebilseydi, büyük ihtimalle her şeyi olduğu gibi bırakıp doğruca polise gidip teslim olurdu ve bu işi kendi adına duyduğu korkudan dolayı değil, işlediği cinayetlerin üzerinde uyandırdığı dehşet ve tiksintiden dolayı yapardı. Ve şu anda bu tiksinti her geçen dakika daha da büyüyor, kabarıyordu. Değil sandığın yanına, yatak odasına bile gidebilmesi imkansızdı artık. Bu tür dalgınlık, hatta derin düşüncelere gömülmüşlüğe benzer bir hali yavaş yavaş tüm varlığını kaplıyordu. İşini, daha doğrusu ana işini unutup dakikalarca ayrıntılarla uğraşmaya başladı. Mutfağa bir göz atıp da tezgah üzerinde yarısına kadar suyla dolu kovayı görünce ellerini ve baltayı yıkamayı akıl etti. Elleri kandan yapış yapıştı, baltanın ağzını suya daldırdı, pencere kenarında kırık bir tabak içinde bulduğu sabunla doğrudan doğruya kovanın içinde ellerini yıkamaya başladı. Sonra baltanın demir kısmını, sonra sapını uzun uzun, hatta sabunla olarak yıkadı, sonra oracıktaki bir ipe kuruması için asılmış bir bezle silip kuruladı. Sonra baltayı pencere kenarına götürüp ışıkta dikkatle inceledi. İyi temizlemişti. Hiçbir kan izi görünmüyordu. Yalnız sapı hala nemliydi. Baltayı paltosunun içindeki ilmeği özenle geçirdi. Sonra loş mutfaktaki ışığın el verdiği ölçüde paltosunu, pantolonunu, ayakkabılarını yeniden gözden geçirdi. İlk bakışta bunlarda kan lekesi yok gibiydi. Yalnız ayakkabıları biraz lekelenmişti. Islak bir bezle ayakkabılarını temizledi. Yine de tam görememiş olabileceğini, gözünden kaçan lekeler bulunabileceğini de biliyordu. Kararsızlık içinde odanın ortasında dikiliyordu. Acı verici kapkara düşünceler geçiyordu kafasından. Çıldırmak üzere olduğunu, şu anda ne doğru yargılama ne de kendini koruma gücünde olduğunu ve yine şu anda yapmakta olduğu şeylerin hiç de yapmaması gereken şeyler olduğunu düşünüyordu. Aman tanrım, kaçmam gerek diye mırıldandı ve antreye doğru atıldı. Ama burada onu ömrünce duymadığı bir korku bekliyordu. Olduğu yerde çivilenmiş gibi kala kalmıştı. Bakıyor ve gözlerine inanamıyordu. Dış kapı, kendisinin de az önce çıngırağını çalıp içeri girdiği merdivenlere açılan dış kapı açık, hatta bir karış kadar da aralıktı. Bütün bu süre içinde kapının kilidi de sürgüsü de açıktı. O içeri girdikten sonra koca karı anlaşılan ne olur ne olmaz deyip kapıyı kapatmamıştı. Aman tanrım. İyi ama daha sonra Lizaveta içeride görünce için anlayamamıştı durumu. Bu kadının elbette bir yerlerden içeri girdiğini nasıl olmuş da düşünememişti. Duvardan süzülüp geçmemişti ya kadın. Hemen kapıyı atılıp sürgüledi. Hayır, yine yanlış yapıyorum. Gitmem gerek benim, gitmem. Sürgüyü çekip kapıyı açtı ve merdivenlerde dinlemeye başladı. Uzun uzun dinledi. En aşağılarda, herhalde sokak kapısının ortalarda bir yerde, iki kişi cırtlak sesle birbirine bağırıyor, sövüyordu. Raskolnikov bunlar da kim diye düşündü ve sabırla gürültünün dinmesini bekledi. Sonunda bıçakla kesilmiş gibi bütün sesler dindi, kavga edenler gitti. Tam çıkacaktı ki birden alt kattaki daireler birinin kapısı gürültüyle açıldı ve birisi bir şarkı mırıldanarak aşağı inmeye başladı. Ne de çok gürültü ediyorlar diye düşündü Raskolnikov. Yeniden kapıyı kapayıp içeri girdi ve beklemeye başladı. Sonunda bütün sesler dindi, ortalıkta hiç kimse kalmadı. Kapıyı açıp tam çıkacaktı ki merdivenlerde yeniden ayak sesleri duydu. Sesler çok uzaktan, en aşağı kata, merdivenin başlangıcından geliyordu. Yine de o, yukarı çıkan kişinin nedense doğruca buraya, dördüncü kata, koca karaya çıkmakta olduğundan daha ilk sesleri duyduğu anda kuşkulandığını, çok sonraları son derece açık ve net olarak hatırlayacaktı. Niçin böyle düşünmüştü? Seslerin bir olağanüstülüğü, bir özelliği mi vardı? Bunlar ağır, düzgün, aceleci olmayan adımlardı. İşte birinci kat geride kaldı bile. Yükseliyor, yaklaşıyor ve gitgide daha duyulur oluyor ve işte ağır soluk alışları duyuluyor adamın. Üçüncü katı tırmanmaya başladı. Buraya geliyor. Birden tıpkı düşlerde olduğu gibi taş kesildiğini sandı. Raskolnikov sanki biri kendisini öldürmek istiyor ve çok yakından kovalıyordu ve o olduğu yere mıhlanıp kalmış, kımıldayamıyordu bile. Adam dördüncü katı tırmanmaya başlayınca ancak bundan sonra Raskolnikov birden canlandı ve çevik bir hareketle yeniden içeri girip kapıyı arkasından kapadı. Sonra sürgüyü tuta tuta hiç ses çıkartmadan yavaşça yuvasına sürdü. İçgüdüsüyle yapıyordu tüm bunları. Sonra sessizce, soluk bile almaktan korkarak kapının ardından dinlemeye başladı. Davetsiz misafir de kapıya gelmişti. Tıpkı az önce koca karıyla kendisi arasındaki durum, şimdi bu adamla yineleniyordu. Bir kapının iki yanında kulak kesilmiş iki kişi. Adam güçlükle birkaç soluk aldı. Herhalde şişman, iri yarı bir adam diye düşündü Raskolnikov. Baltasını sımsıkı kavramıştı. Gerçekten de bir düşe benziyordu olup bitenler. Adam çıngırağın ipini hızla çekti. Çıngırağın madeni sesi duyulur duyulmaz Raskolnikov'a içeride odada biri kımıldamış gibi geldi. Hatta dönüp ciddi ciddi içeriği bile dinledi. Bu arada adam bir kez daha çaldı çıngırağı, biraz bekledi, sonra birden sabırsızlanarak kapıyı kolundan tutup olanca gücüyle çekiştirmeye başladı. Raskolnikov dehşet içinde yuvasında zıplamakta olan sürgüye bakıyor, neredeyse korkuyla kopup çıkmasını bekliyordu. Adam kapıya öylesine güçlü asılıyordu ki bu hiç de olmayacak bir şey değildi. Bir an sürgüyü eliyle tutmayı düşündü ama adamın anlayacağından korkarak vazgeçti. Yeniden başı dönmeye başlamıştı. Şimdi düşeceğim diye geçirdi içinden ama tam bu sırada adam konuşmaya başladı. Bu da onun bir anda kendine gelmesini sağladı. Adam fıçıdan çıkar gibi bir sesle "Ne halt ediyor bunlar be?" diye gürledi. "Yoksa biri gelip ikisini de boğazladı mı? Hey!
Bey, Alyano Ivanovna cadı karı. Güzeller güzeli Lizaveta Ivanovna, açsanıza kapıyı. Lanet karılar, uyuyor musunuz yoksa? Adam çileden çıkmış gibiydi. Arda da belki 10 kez olanca gücüyle çıngırağın ipini çekti. Evdekilerle senli benli olduğu sözü geçer biri olduğu da anlaşılıyordu. Tam bu sırada merdivenlerde 4. kata yakın bir yerlerden hafif ayak sesleri duyuldu. Biri daha geliyordu. Raskolnikov oldukça geç kalmıştı bu ikinci ziyaretçinin ayak seslerini. Yeni gelen hala çıngırağın ipini çekmekte olan birinci neşeli çınlayan bir sesle "Merhaba Kol" dedi. "Yoklar mı evde?" Sesine bakılırsa çok genç biri diye düşündü Raskolnikov. "Kol, şeytan bilir" dedi. "Az kalsın kilidi kıracaktım. İyi ama siz beni nereden tanıyorsunuz?" "Tanıyamadınız mı? 3 gün önce Kambrunus'ta bilardo oynamıştık ve sizi üst üste 3 kez yenmiştim." "Ha! Yoklar mı? Tuhaf şey. Ama bu aptalca, yani korkunç bir şey. Nereye gitmiş olabilir ki bu koca karı? Bir işim vardı kendisiyle. Benim de. Dönmekten başka yapacak bir şey yok öyleyse. Oysa biraz para alabileceğimi umuyordum." "Evet, dönmekten başka yapacak bir şey yok. İyi ama ne demeye söz verdi bu kadın? Üstelik bu saati de kendisi saptadı. Burası bana epey sapa düşüyor. Anlamıyorum, hangi cehenneme gitmiş olabilir ki bu cadı? Bütün bir yıl bacaklarım ağrıyor diye evde oturur. Ondan sonra tam bize gerektiği anda çıkacağı tutar."